Ayrım 22, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 299. 10. Korunaklı ülke, ikinciler Cüce Krallığı, Beroin, 6234. Güneş Döngüsü, Sonbahar Başı. Cüce Meclisi'nin bugünkü toplantısından bir karar çıkarmasını talep ediyorum, dedi Gondagar. Yüksek sesli salondaki herkes kendisini iyice duysun diye. Klanları etkilemek için zırhını kuşanmış ve elmaslarla süslü miğferini başına geçirmişti. 30 güneş batımı bekledik ancak hiçbir şey olmadı. Toplantıdakiler onu sessizce dinliyorlardı. Yüce Kral Guntrabur tahtında oturmuş ve baltasını kolçaklara yaslamış, gözleri kapalı bir şekilde konuşmayı dinliyordu. Balandil'in olanları ifadesiz bir yüzle izliyordu. Bisti Puru ya da yardımcısı Sivert'i suçlayacak bir kanıt bulamamıştı ve klanların görüşleri de değişmeye başlamıştı. Buradan fazla uzakta olmayan bir yerden yükselen dumanları hepimiz gördük. Gondagar herkes kendisini görsün ve o da desteğine ihtiyaç duydu, herkesin gözlerine bakabilsin diye etrafında bir kez döndü. Raporlara göre bunu yapanlar orklardı. Tion'un güruhu korunaklı ülkeye açık açık saldırıyor. Halkımız Guntrabur'un varisi konusunda kesin bir karar bekliyor. Geçen her günle birlikte sorunlar artıyor. Tüccarlar büyü diyarlarında ve Alandur'da olan garip olayları aktarıyor. Söylendiğine göre elfler yerleşebilecekleri yeni topraklar aramaktaymışlar. Daha fazla bekleyemeyiz. Savaşı mı, tahta çıkacak olanı mı, diye sordu biri sıraların arasından. İkisini de, diye gürledi Bistipur. Gondagar'ın yerine. Konuşmalar onu sinirlendiriyordu. Buna daha fazla dayanamayacaktı. Sivri kulaklar bilinmeyen yerlere kaçıp da bulunmaz hale gelmeden onlara saldırıp hepsini yok etmeliyiz. Yumruğunu kaldırarak sıktı. Öldürdükleri cücelerin intikamı alınmalı. Meclisin çoğunluğu seslerini yükselterek ona katıldıklarını belirtti. Sadece küçük bir azınlık sessiz kalarak ya da başlarını sallayarak hemfikir olmadıklarını gösterdi. Gondagar kesik alf kulağını boynundaki kolyede taşıyan cüceye baktı. Savaşacakları kesin gibiydi ancak bunun için Yüce Kral ünvanına ihtiyacı vardı. Ne yazık ki Guntrabur o ünvana sıkı sıkıya yapışmış görünüyordu. Hükümdar yorgun gözlerini yavaşça açtı. Susun, diye emretti. Taze et isteyen canavarlar gibi bağırıyorsunuz, diye gürledi. Kemikli parmağıyla kolyeyi taşıyan cüceyi işaret etti. Onu çıkar. Cüce duraksayarak Gondagar'a baktı. Guntrabur baltasını eline alarak tahtından kalktı ve merdivenlerden inerek sözünü dinlemeyen cücenin önüne geçti. Yaşlı elleriyle uzandı ve kolyeyi çekerek kopardı. Elf kulağı taş zemine düştü. ''Hala yüce kral benim!'' diye bağırdı. ''Cücenin kaderini ben belirlerim, bekleyeceğiz.'' ''Daha fazla beklemeyeceğiz.'' diye sözünü kesti Gondagar. Elfler kaçarken ve orklar ortalıkta cirit atarken kalenin içinde oturmaktan sıkıldı. Balandil'in merdivenleri indi ve ikincilerin kralının önünde durdu. Yüce kral ve ikincilerin hükümdarıyla konuşuyorsun, diyerek ünvanı dikkate almadan azarladı onu. Makamda fazlasıyla yaşlanan ve mantıklı kararlar alamayan bir cüceyle konuşuyorum, diye karşılık verdi Gondagar. Bu inatla göz yumup fırsatın elimizden kaçmasına göz yummayacağım. Her şey yıkılıp değişiyor. Oturup sonsuz tartışmalar yapacak ya da boğazımızdan aşağı bira yuvaracak zaman değil şimdi. Balandil'in başını öne eğdi. Yapmayı düşündüklerin hoşuma gitmiyor Kral Gondagar. Halkımızın kanunlarına karşı gelemezsin. Kolunu uzatarak tüm o kanunların yazılı olduğu tabelaları gösterdi. Onları sarsan temelini de parçalamış olur. Bu da bir birliğimizin dağılması anlamına gelir. Eğer niyetin buysa çekicini eline al ve onları parçala. Kendi kanunlarını yaz. Ancak tarih bu yaptıklarını unutmayacaktır. Bistipur eli baltasında Gondagar'ın yanına geçti. Salondaki gerginlik bir anda tırmandı. Havada şiddetin kokusu vardı. O sırada kapılar açıldı. ''Bira istemez, şimdi değil!'' diye bağırdı Gondagar. Salonu mayalanmış birayla dolu fıçılardan bir miktar daha getirildiğini düşünmüştü. ''İkinci taht adayı geldi!'' diye bağırdı Ulak. Cücelerin başları hızla kapıya çevrildi. Merakla kapıdan görünen üç cüce, bir uzun ve bir devden oluşan topluluğa baktılar. Mırıltılar yükseldi. ''Onunla önce ben konuşacağım.'' dedi Guntrabur rahatlayarak. ''Ve hoş geldin diyeceğim tek başıma.'' Balandil'in yardımıyla tekrar tahtına oturdu ve meclisteki cücelerin salonu terk etmesini beklemeye başladı. İkizlerin ortasına duran cüceye merak dolu bakışlar fırlattılar ancak kimse yanına gelip onunla konuşmaya cesaret edemedi. Bistipur hariç. Tehditkar bir edayla Tunkdil'in önünde durdu. ''Sen bizden biri değilsin.'' dedi aşağılayarak. Lot İenon'a geri dön ve bırak cüceler işlerini kendi başlarına halletsinler. Sana ihtiyacımız yok. Bizim taht adayımız belli. Ama bizim adayımız daha iyiydi. Soğuk bir şekilde karşılık verdi Boyundal, ikisinin arasına girerek. Guntrabur'u duydun. Dışarı. Hiddetli kardeşin yanına geçerek Gandagar'ın danışmanına gülümsedi. Kavga istiyorsan bana söyle kardeşim. Sakalını baltalarımla tıraş edeyim hemen, dedi göz kırparak. Bir süpür kızgınlıktan derin derin nefes alırken dönüp oradan uzaklaştı. Kapılar kapandı. Önde Kai ve Dijerun da dışarıda kaldı. Yüce Kral üçünü yanına çağırdı. Danışmanıyla birlikte sevinçli bir şekilde Tungdil'e baktılar. Kayıp evlat nihayet halkının yanına geri döndü diye onu selamlayarak ayağa kalktı ve elini omzuna koydu. Bırak kasa, şükürler olsun ki seni bulabildik. Tungdil saygılı bir şekilde eğildi. Heyecandan boğazı kurumuştu. Tek kelime edemedi. Kendini kirli ve terli hissediyordu. Boyundil'in tedavisine rağmen yaraları hala acıyordu. Yüce Kral bu yaraların birinin üzerine koymuştu elini. Ne olursa olsun tüm boy ve klanların hükümdarının karşısında bu şekilde çıkmamalıydı, ancak kral yine de Tungdil'in tüm bakımsızlığını görmezden gelmişti. Gunrabur ikizlere döndü. En iyi savaşçılar olduğunuz konusundaki tüm o övgüler boşuna değilmiş, diye övdü onları. Size minnettarım. Artık gidip dinlenin. Hiddetli bakışlarını yere çevirdi. Bu övgüleri kabul edemiyordu. Vaha'daki olaydan sonra kendisini sürekli suçluyordu, zira Dijerun olmasaydı taht adayı ölmüş olacaktı. Bu konu onu çok sıkıyordu. Kardeşle birlikte salondan ayrıldı. Sana her şeyi açıklamadan önce yoldaki yaşadıklarını anlat bana, dedi Balandil'in. Tungdil yutkundu. Seyahatini anlatmasını istemeleri onu rahatlattı. Olanları anlattıkça sakinleşti. Ancak yine de tüm o devasa salonlar, ihtişamlı yapılar, duvarlar ve heykeller onun üzerine geliyormuş gibiydi. Başlamadan önce sizden önde Kai ve Dijeron'un ihtiyaçlarının karşılanmasını rica ediyorum. Yolda bana destek oldular. Farkında olmadan seçkin dilini kullanmaya başlamıştı. Bunun nedeni bulunduğu ihtişamlı ortam olmalıydı. Tek kolu öyle yapacaklarına dair söz verdi. Bunun üzerine Tungdil anlatmaya başladı. Lot İenon ve insanlarla geçirdiği zamanı, Kara Semer'i ve Yeşil Koru'yu, Nudinya'da Nodo'nun korunaklı ülkenin büyücülerine ihanet etmesini, cücelerin başlarına konan ödülü, gizemli kitap ve kara elfleri ve de Nodo'nun cüce krallıklarını da tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi işgal etmek istediğini anlattı. Kızarmış yanaklarla olanları abartmadan ya da eksik bırakmadan anlatmak için çaba sarf ederken zaman akıp gitmişti. Sonra bir anda sustu, ama bunun da geçerli bir nedeni vardı. Kapı açıldı ve üç dişi cüce içeri yemek ve içecek getirdi. Tungdil o andan itibaren geceler boyunca rüyalarında gördü ve yakınlaşmak istediği o yaratıklardan gözlerini alamadı. Kendisinden biraz daha kısaydılar, ancak cübbe benzeri kıyafetlerin altında belli olduğu kadarıyla yapılı olmalarına rağmen o kadar iri değillerdi. Yüzleri belli belirsiz ince tüylerle kaplıydı ve şakaklarından çenelerine doğru iyice belli olacak kadar yoğunlaşıyorlardı. Bu tüyler saçlarıyla aynı renkteydi ve erkeklerin sakallarıyla karşılaştırıldığında çok daha yumuşaktılar. Dişi cücelerin sakallı oldukları efsanesi buradan doğuyor olmalıydı. Tungdil görünüşlerini oldukça çekici buldu. Bunun üzerine dişiler çekinerek de olsa ona bakıp gülümsediklerinde kalbi yerinden fırlayacak gibi olmuştu. Ancak dişiler salonu terk ettikten sonra nerede kaldığını hatırladı ve anlatmaya devam etti. Guntrabur ve Balandil'in verdiği ara konusunda bir şey söylemediler, ancak tek kolu sırtmaktan kendini alamıyordu yine de. Tungdil Vaha'daki saldırıyı anlattıktan sonra raporunu sonlandırdı ve bira kokusunun geldiği kupasına uzandı. Kurumuş dudaklarını bardağa götürerek bir yudum aldı ve siyah mayalı içeceğin tadına vardı. Aldığı bu ufacık yudum bile bu içeceği yapan ustayı ilk fırsatta bulup kucaklama isteğini kamçılamıştı. İnsanlar ne yaparsa yapsın cücelerin tarifleri daha başarılıydı. Büyük bir yudum aldı. İyi haberler vermiyorsun Tungdil, dedi Yüce Kral düşünceli bir şekilde. Sana karşı dürüst ve açık olacağız ve bu yüzden Cüceler Meclisi'ni anlatmakla başlayacağız. Bu görevi kralın yardımcısı üzerine aldı ve kısaca özetleyerek mecliste yapılan tartışmaları, elflere karşı başlatılmak istenen savaşı ve kendisi hakkındaki fikirleri aktararak anlattı. Senin anlattıklarını ancak birlik halinde hareket edersek korunaklı ülkeyi kurtarabileceğimiz sonucuna varıyorum. İnsanlar, elfler ve cüceler. Tungdil derin bir nefes aldı. Kitaplarla nesnelerin sırrını çözemezsek bu bölümün bir anlamı olmayacak, diye hatırlattı onlara. Nodun'la karşı kullanabileceğimiz onu korkutan bir şeyler olmalı. Ancak önde Kay ve bilgisi olmazsa elimiz kolumuz bağlı olacak. Her şey ona bağlı fakat o da korunaklı ülkeye sırtını dönmek niyetinde. Onun ilmi olmadan tıpkı diğer ülkeler gibi bizler de ölü ülkeye teslim olmak zorunda kalacağız. Kötülüğün bu kadar hızlı ilerlediğini görmek çok üzücü diye mırıldandı Guntrabur ve gözlerini kapattı. Maga ile konuşup onu kalması için ikna etmeye çalışacağım. Tunkti bir şey söylemedi ancak bunun nafile bir çaba olacağını biliyordu. Büyücü cücelerden farklı düşünüyordu. Önde Kay hakkında düşünürken aklına kaleye geldiklerinde Dijeron'un miğferini çıkarmadığı geldi. Kendisi bunu unuttuğu gibi ikizler de kapıdaki nöbetçilerin de aklına gelmemişti bu. Cüceler de hiç kontrol etmeden içeri almışlardı. Bunu büyüyle yapmış olmalı diye geçirdi içinden. Şimdilik kimseyi bu konu hakkında uyarmamaya karar verdi. Özellikle de yarı çılgın hiddetli. Herhalde kızgınlıktan havalara sıçrayarak devi dövüşmeye zorlardı. Ancak çözülmesi gereken başka bir konu daha vardı. Halkıma kavuştuğum için çok memnun ama yanlış anlamazsanız bir şey söylemek istiyorum. Tahta çıkmak niyetinde değilim diyerek baştan tavrını belirtti. Benden çok daha uygun bir adayınız var. Zira ben insanların arasında yetiştim ve cüceler hakkındaki bilgilerim kitaplardan okuduklarımdan ibaret sadece. Ve gördüğüm kadarıyla kitaplarda yazan şeylerin çoğu da hatalıymış diye ekledi. Adaylığımın geri çekilmesini ve dördüncülerle birlikte gitmeme izin verilmesini rica ediyorum. Cücelerin herkes tarafından kabul edilmiş bir krala ihtiyacı var. Uygun seçilmiş kelimelerin sana saygınlık kazandırıyor ancak sen aslında hiçbir zaman aday olmadın diyerek araya girdi Guntrabur. Kökenin hakkındaki hikayeyi bizler uydurduk. Lord Ianon'dan bu oyunda bize katılmasını rica ettik. Senin dördüncülerden olup olmadığını bile bilmiyoruz. Bu haber Tungdil'i tam kalbinden vurdu. O halde beni neden çarp bu kadar yolu gelmemi sağladınız? Ama iyi oldu değil mi? Böylelikle ölü ülke karşısında neler yapabileceğimizi öğrenmiş olduk dedi Balandil. Yoksa Yeşil Koru'da orklar tarafından öldürülmüş olurdun. Öyle fakat uygun kelimeleri aradı. Haberciler boyların ve klanların toplanması, gelişimin beklenmesi yani gerçek taht adayı değil miyim? Ayaklarının altındaki zemin parçalanıyormuş gibiydi. Onca zorluklardan ve korkunç tecrübelerden sonra evine geldiğini düşündüğü anda yine belirsizlikler içindeydi. Bizi anlamalısın. Gondagar yüce kral olursa elflere savaş açacak diye açıkladı Guntrabur. Bu yüzden seçilmesini geciktirmek ve meclisi kendi tarafımıza çekmek için çaba gösteriyoruz. Magus'un mektubunu aldığımızda soylu kökenin hakkındaki hikayeyi uydurup zaman kazanmaya çalıştık. Bu arada bir çıkar bulmaya çalıştık. Kanlarda bir boşluk ya da ona benzer bir şey diye devam etti Balandil'in. Bu savaşın kimseye bir faydası olmayacak. Ancak bunu görmüyor ve anlamıyorlar. Yalan söylememizin tek bir nedeni var. Halkımızın olabilecek kötülüklerden korumaya çalışıyoruz. Tungdil konuşmamayı tercih etti. Zira dilin ucuna gelenler sadece zehir gibi kötü sözlerdi. Bardağını birayla doldurarak bir yudumla bitirdi. Başarılı olabildiniz mi bari? Hayır ya da daha doğrusu yarı yarıya diye itiraf etti Guntrabur. Bu yüzden senden bu tezgahımıza katılmanı ve Gondagar'a rakip olmanı istiyoruz. Neden? Tungdil omuzlarını sitti. Onun karşısında başarılı olamam ki. Doğru ama ben olurum diye karşılık verdi Guntrabur. Seçilen adayı meclisin onayına rağmen uygun görmeyip seçtirmeyebilirim. Peki sonra? Kardeş kavgası başlatırsınız diye tahminde bulundu Tungdil. Bunu sivri kulaklara karşı savaşmaktan daha mı iyi? Öyle bir şey olmayacak. Atalarımız şöyle bir kural koymuş. Adayın karşısına düelloyla bir rakip çıkabiliyor. Bunun için ikinci adayın klanların bir kısmının desteğine ihtiyacı var diye söze devam etti Balandil'in. Son haftalarda meclisteki cücelerin üçte birini kendi tarafımıza çekebildim. Bu sayı yeter. Ve böylece Gondagar beni ikiye bölebilecek öyle mi? Dedi Tungdil keyifsiz bir biçimde. Bunun halkımıza ne gibi bir yara olacağını hala anlayabilmiş değilim. İki cüce birbirine baktı. Kimseye tek bir kelime etmeyeceğine dair yemin etmelisin dedi. Balandil'in ciddi bir yüz ifadesiyle Tungdil istenenini yerine getirdi. Bu zaman içinde Bispur ve Sivert'ı Gondagar'ın çevresine uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bispur kafasına elfleri yok etmeyi koymuş ve bunu hizmet ettiği kralın aklına da yerleştirmiş. Sabahtan akşama kadar bunu sürekli kulağına fısıldıyor ve bu yüzden de Gondagar sağlıklı düşünemiyor. Balandil'in kızgındı, beni öldürmeye çalıştı ancak ispat edemiyorum. Şimdilik, başardığın takdirde Gondagar'ı engelleyebilecek misin diye sordu Tungdil. Gözlerini açıp sözde arkadaşının kendisine yanlış tavsiyelerde bulunduğunu ona göstereceğiz. Gondagar kötü biri değil, sadece yanlış yönlendiriliyor dedi Balandil. Ancak zamana ihtiyacım var. Bunu da sen bize sağlayacaksın. Tungtil'in gözlerinin içine baktı. Halkına değeri sonra anlaşılacak çok önemli bir hizmette bulunuyorsun dedi Guntrabur. Tarih kitaplarında kayıp bir cüce evladı olan Tungtil'in yoktan ortaya çıkıp demircinin çocuklarının kendi elleriyle ikircikliğe düşmelerini engellediğini ve kendilerini yok etmekten kurtardığı yazacaktır. Ben hazırım diye cevap verdi Tungtil, ancak tüm desteğinize ihtiyacım olacaktır. Bundan emin olabilirsin Tungtil, bundan daha saygın bir davranış olamaz diye övdü onu Balandil'in. Dinlenmene izin vermediğimiz için kusurumuza bakma. Ancak bu konunun açıklığa kavuşması her şeyden çok daha önemliydi. Şimdi git dinlen. Sana bir gün izin veriyoruz. Sonra adaylığın konusunda meclis seni sorgulayacak. Tek kollu cüce ona gülümsedi. Bize zaman kazandır Tungtil diyerek vedalaştı yüce kral. Bir supur olmadan daha güvenli bir geleceğe adım atalım. Tören çekicini aldı ve cüceye doğru uzattı. Frakkas'ın bizleri yarattığı bu çekiç üzerine kimseye bu konuda tek bir kelime etmeyeceğine dair yemin et. Tungtil kendisine istileni yaptı ve gitmek üzere arkasını döndü. Salondan çıktığında önde Kay ve Dijeron'un onu hala beklediklerini gördü. Burada bir süre kalmamızı teklif ettiler dedi ifadesiz bir tavırla. Bu işime gelir. Seninle yaptığımız şu birkaç günlük yolculuk oldukça yorucuydu. Benim için de aynısı geçerli dedi Tungtil gülümseyerek. Kendisini mi yoksa olayları mı kastettiğini anlamasını önde Kaya'ya bıraktı. Bir cüce onları odalarına götürdü. Koridorlarda ilerlerken Tungtil hayretler içinde kaldı. Taş ustaları duvarları inanılmaz güzel bezemelerle, doğa manzaraları ve kelimelerle süslemişlerdi. Altın, gümüş, kırmızı ve sarı renkte parıldayan cüce sembolleri vardı her tarafta. Dikkatini çeken başka bir şey daha vardı. Bildiği merdivenler düz ve keskin kenarlıydı. Buradakiler öyle değildi. Hiçbir basamak bir diğerine benzemiyordu. Üst kısımları işlemelerle süslenmiş ve dik kısımlarına da yazılar yazılmıştı. Başta bunların anlamını çözemedi, ancak merdivenleri çıkıp da kelimeleri birleştirdikçe her kat merdivenin sonunda bir hikaye tamamlandığını fark etti. İkinciler merdiven çıkmanın zorluğunu bu şekilde hafifletmeye çalışıyorlardı anlaşılan. Tungtil önde Kaya'ya bakınca onun da bu yazıları fark edip merakla okuduğunu gördü. Hikayelerde halkının yüce geçmişlerini yaşadıkları maceralar anlatılıyordu. Her biri diğerinden olağanüstüydü. Tungtil odalarına kadar çıkan merdivenleri keyifle tırmandı. Maga o kadar hızlı bir şekilde odasına girmişti ki Tungtil ona kitapları soramamıştı bile. Kitaplarda bir şeylere rastlamış ya da bir çözüm bulmuş olmalıydı. Bu tavır değişikliğini başka türlü açıklayamıyordu kendisine. Belki de Guntrabur onu benden daha çok etkiledi diye düşündü ve yorgun bir şekilde odasına girdi. Dostlar arasında olmak çok güzel. Odanın kapısını kilitlemek zorunda kalmıyorsun. Karanlık bir ses Tungtil'i uyandırmıştı. Uykulu gözler yatağında doğruldu ve yatağın hemen kenarında ayakta duran bir sporu gördü. Günaydın Tungtil diye selamladı onu, pek de dostane olmayan bir ses tonuyla. Daha sonra mecliste yine karşı karşıya geleceğiz, ancak öncesinde biraz konuşmamız iyi olacaktır. Sen ne düşünüyorsun? Biraz zamansız oldu diye karşılık verdi Tungtil. Gondagar'ın danışmanının habersiz bir şekilde odasına girmesi hoşuna gitmemişti. Hatta biraz düşünce bunun ne kadar saygısızca olduğunu fark etti. Taht salondaki ilk karşılaşmaları ortama hakim olan düşmanlığa rağmen bir cüce kardeşine karşı hissettiği sempati yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştı. Bir supur yatağın kenarına oturarak ona dikkatli bir şekilde baktı. Demek bizim boydansın dedi dalga geçerek. Bir büyücünün yanında yetişen ve kral kanı taşıyan bir yetim. Buna inanmak oldukça zor. Öne doğru eğildi. En azından ben inanmıyorum. Senin bir sahtekar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kökenini belirten belgelerin nerede? Zamanı geldiğinde göreceksin diye karşılık verdi Tungtil sinirli bir şekilde. Balandil'in ve yüce krala öncesinden konuşmamış olsaydı şu anda yelkenleri suya indirmiş, tüm iddialarından vazgeçmiş olurdu. Uykuya dalmadan önce bile bu oyuna katılmamayı geçirmişti aklına, ancak bir supurun bu davranışı tüm şüphelerini yok etmişti. Kimse dördüncülerden bir çocuğun kaybolduğunu hatırlamıyor. Dördüncülerin tüm cücelerini tanıyor, dağlarda nerelerde yaşadıklarını biliyor ve yaşanan her trajedi anında öğreniyor musun diye karşılık verdi ve derhal ayağa kalktı. Kütüphanede geçirdiği uzun saatlerin ve Lothian'ın ona öğrettiklerinin şu anda ne kadar işe yaradığını fark edebiliyordu. Zincir gömleği ve baltası olmadan kendi çıplak hissettiğinden gömleği üzerine geçirdi ve baltanın olduğu kemeri omzuna attı. Özgüveni yeniden kazanmıştı. Anlatacaklarımı bekle ve kendi gözlerinle gör. Buna inanmıyorum. Meclisin karşısına hiç çıkmasan nasıl olur diye teklifte bulundu bir spor. Amacından vazgeç ve seni kabilemize kabul edelim. Ömrün boyunca ihtiyaç duyacağın her şeyi veririz. Bunun karşında ise ona karşı çıkmak yerine Gondogar'ı destekleyeceksin. Desteklemezsen? Ne demeye çalıştığımı anladığını görüyorum. Bisupur geniş elini silahın üzerine koydu. Aksi durumda kendi kabilenin reisine karşı çıkmanın sonuçlarını göreceksin. İçimizden hiç kimse seni desteklemeyecek. Asla yüce kral olamayacaksın. Sesin titreşinden gri sakal cücenin söylediklerinin çok ciddi olduğu anlaşılıyordu. Meclis karar verecek, sen değil, dedi Tuğdin, kendini toparlamaya çalışarak. Sesinin keskin çıkması için çaba göstermek zorunda kalmıştı. Git, diye emretti. Gitmezsem, diye Tuğdin takt ederek sordu geniş yapılı cüce. Gayet iyi anladım, yoksa kapıya seni kendim götürürüm. Ben ork ve kara elflerle savaştım ve odama sinsice girip beni uyandıran bir cücenin de üstesinden rahatlıkla gelirim herhalde, diyerek gürledi Tuğdin. Cüceden iyice nefret etmeye başlamıştı. Çık dışarı. Bisibur kavga edip etmeme konusunda kararsız kalmıştı ancak sonunda selam vermeden odadan çıktı. Sözümü dinlesen iyi olur, dedi son olarak. Sözünü dinlemem gereken çok daha önemli kişiler var sırada. Tuntil ellerini beline koyup başını biraz aşağı eğdi ve yatağın yanındaki aynada kendine baktı. Yüzüne ciddi ve kendinden emin bir ifade vermeye çalıştı ve kıyafetlerini giydi. Aslında şu anda yatağa girip battaniyenin altında saklanmayı tercih ederdi. Pijamasının üstünü çıkarırken kapı çalındı. Etek ve bluz giymiş dişi bir cüce içeri girerek taş komedinin üzerine temiz kıyafetler bıraktı. Tuntil'in heykel gibi hareketsiz bir şekilde kendini izlediğini fark edince kıkırdamaya başladı. Şimdi ne yapmalıyım diye düşündü çaresizlik içinde ancak bir şey söylemeden cüce odadan çıkmıştı. Kalpleri fetheden biri değilim anlaşılan diye geçirdi içinden ve giyinmeye devam etti. Aklından bin türlü düşünce geçiyordu. Kökeni hakkındaki belirsizlik kafasını kurcalıyordu. Halkının tam ortasındayken aynı zamanda da korunaklı ülkenin en yalnız cücesiydi. İnsanlar arasında yaşarken ve Lot Yanon'la birlikteyken onlardan biri olarak kabul ediliyordu. Mavi dağlarda ise dördüncülerden biri gelip davranıp kabilesini bulduğu için mutluymuş gibi davranmak zorundaydı. Amacı ne kadar yüce olursa olsun kendi bir yalancı gibi hissediyordu. Düşüncelerini dağıtmak amacıyla öldürülen Magus'un mektubunu birkaç kez daha okuyarak mecliste kendisine sorulacak her soruya doğru cevap verebilmek için uydurulan geçmiş hakkındaki tüm detayları aklına kazımaya çalıştı. Sonra odasında yapacak bir şey kalmayınca guruldayan midesiyle olağanüstü koridorlarda dolanmaya başladı. Yürürken dış görünüşlerinden ve toza bulanmış kıyafetlerden anlaşıldığı üzere taş ocaklarına çalıştıkları belli olan birçok cüceye rastladı. Onu saygıyla selamlıyorlardı. Tuğdil ise başını eğerek karşılık veriyordu. Yolda karşısına çıkan bir hizmetçi onu kahvaltı yapacağı yere götürdü. Bu Tuğdil'i şaşırtmıştı ancak bir süre sonra Balandil'inle karşılıklı bir masada oturduğunda bunun toplantıdan önce son hazırlıkların yapılacağı bir buluşma olduğunu anladı. Her şeyi hazırladık merak etme diyerek onu sakinleştirmeye çalıştı danışman. Karşısında oturan cücenin sakalındaki tokaların ileri geri sallanışını izlemek hoşuna gitmişti. Dördüncülerin arasında aklı başına üç cüce bir zamanlar kayıp bir çocuk hakkında bazı şeyler duyduklarını söyleyecek diyerek söze başladı Balandil'in. Magus'un mektubu ve bu ifadeler şimdilik gerçekçi bir iddia gibi algılanacaktır. Sen bir konuşma yapacaksın. Konuşma mı diye tekrarladı Tuntin şaşkınlıkla ve gözlerini harika kokan peynirlerden, çeşitli salamlardan, mağara mantarlarından kaldırdı. Ayrıca masada pastırma ve çeşitli ekmekler vardı. Ancak konuşma yapacağı düşüncesi iştahını kapattı bir anda. Uzun olmak zorunda değil. Yaşadıklarını ve ölü ülke hakkında bildiklerini araya sıkıştır. Oylamayı kaybedeceksin ama bu önemli değil. Gondogar seçildikten sonra planın ikinci aşamasına geçeceğiz. Balandil'in göz kırptı. Merak etme diye tekrar etti. Söylemesi kolay dedi Tuntil için çekerek ve ahşap taban masada bulunan her şeyden biraz koydu. Bu arada da Bisupur'un ziyaretini ve aldığı teklifi anlattı. Tam ona göre dedi Balandil. Hiç şaşırmamıştı. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Doğru yoldayız. Hergil'in seninle konuşması iyiye işaret. Tuntil bu konuda farklı düşünüyordu. Balandil'in bir saldırıdan bahsettiğini iyi hatırlıyordu ve kendisine de aynısını yapılabileceğinden korkuyordu. Ayrıca dedi tek kollu cüce, büyücü ve savaşçı gitti. Ne diye sordu Tuntil dehşet içinde. Gerçekten de pes edip memleketini terk etti. Ne zaman yola çıktı? Bu sabah, gün doğumdan hemen sonra. Onu durdurmamız için bir neden olmadığından köprüden geçmesine izin verdik. Hem bir büyücüyü nasıl durdurabilirsin ki? Durduramazsın. Tunkdil dilini şaklattı. Büyücünün gidişiyle birlikte Nodon'un karşısına bir rakip çıkarma hayali suya düşmüştü böylece. Anlaşılan önde Kai, Gore'nin eserlerini çözemedi ve bu yüzden yaşayacak başka bir yer bulmak ve doğada yeni sihir alanları keşfetmek için ülkesini terk edecekti. Keşke Mayra ya da Lord Ianon hayatta olsaydı. Onlar kalıp düşmana karşı bizimle savaşırlardı diye geçirdi içinden üzülerek. İnsanların yazdıklarının gerçek anlamını bulmak artık sana düşüyor diye neşelendirmeye çalıştı Balandil'in onu. Eğer yardım mı olacaksa bizim kütüphanemiz de sana açık. Sizin üstadlar ilgilense daha iyi olur dedi Tunkdil keyifsizce. 22. ayrımın sonu sayfa 312.